Ayrım 2. Milat İhsan Kaplan Sayfa 24. Vatikan kentinden büyük hayal kırıklığına uğramış halde ayrıldılar. Konuşacak fazla şey yoktu, zaten ruh halleri cümle kurmalarına engel oluyordu. Castel San Angelo'ya kadar tek kelime etmeden yürüdüler ve orada duraladılar. Orta çağda hapishane olarak kullanılan kaleden Roma'nın yedi güzel tepesine bakıyorlardı. Joseph Kale'nin güneydoğu kanadındaki sura yaklaştı. Biraz eğilip aşağıya baktığında mide bulantısı genzinde keskin, anasona benzer bir tat bıraktı. Hafifçe dizlerini kırıp yere çömelince surun içine açılmış haç şeklindeki pencerecik görüş alanına girdi. Göz kapaklarını zorlanarak kapatıp açtığında ufak pencere ters dönmüştü. Bakışlarını kısıp aradaki boşluğa bir an için daldı. O kısacık zaman diliminde gördükleri aklına kazınıyor, diken diken olmuş kumral ince telli saçları ortanca bir rüzgarla sağa yatıyordu. Önce ensesinde derin bir ağrı hissetti, ardından beyninde tuhaf bir karıncalanma başladı. Göz bebekleri dar pencereden gördüğü melek heykelini birer mercek gibi zihnine yaklaştırıyordu. Meleğin kanatlarının yeşile bulanmış ırmağın üstüne titreyerek düşen yansıması göz alıcı beyazlıktaydı. Boynunu masum bir ifadeyle yana eğmiş, Tanrı'ya hüznünü anlatır gibi duruyordu. Rüzgarın dalgalandırdığı ipek elbisesinin altından toprağa çekingen bir dokunuşla basan ince bacakları gözüküyordu. Elindeki keskin uçlu mızrağı af dilemek isteyen bir aşığın sevgilisine uzattığı çiçek buketi gibi sımsıkı tutarak gökyüzüne doğrultan mermer melek heykelinin büyülü görüntüsü Joseph'in üstündeki ağırlığı bir an için boşluğa dönüştürmüştü. Kulağındaki uğultu giderek arttı. Melek heykeli aniden kaleye doğru saat yönünün tersine bir kilit taşının açılması gibi dönmeye başladı. Sırtındaki ağır mermer kanatlar dışa doğru açılırken bembeyaz bir toz kümesi Joseph'in gözlerine doldu. Parmaklarıyla göz kapaklarını ovuşturarak ayağa kalkmak için bir hamle yaptı. Küçük bir kızın bağırışıyla yeniden kendine geldi ve doğruldu. ''Papa!'' Gottfried surların öbür ucundan ağır adımlarla gelerek sersemlemiş halde etrafa bakan Joseph'e yaklaştı. Asistanının tuhaf hallerini yaptıkları uzun uçak yolculuğuna ve moral bozukluğuna bağlıyor, çok da önemsiyormuş gibi görünmüyordu. ''İyi misin evlat?'' diye sordu. ''Bence ikimiz de biraz dinlenmeliyiz artık.''
''Hadrianus!''
''Ne olmuş Hadrianus'a?''
''Bilmiyorum, sanki buradaydı.''
Joseph söylediğine kendi bile inanmayarak toparlamaya çabaladı.
''Yani... demek istediğim buradaymış.''
''Gottfried mozolesinin tam üstünde duruyoruz şu an.'' diye söylendi. ''Bence de bir zamanlar buradaymış.'' İkisi birden uzun zaman sonra ilk defa gülümsediler. Joseph tünelle Vatikan'a bağlandığı iddia edilen ilginç kalede daha fazla zaman geçirmek ister gibiydi.
''Milattan sonra 136'da burası.'' dedi. ''Hala ayakta ve...''
''Tarih içinde zaman kat etmeye inan ki halim yok Joseph. Burada ayrılalım ve bugünü biraz unutmaya çalışalım. Roma'yı dilediğin kadar dolaşabilirsin. Akşam tekrar konuşuruz, tamam mı?''
''Nasıl istersiniz profesör. Siz otele mi döneceksiniz?''
''Bilemiyorum, kafam çok karışık. Aslına bakarsan Roma'da bir gece daha geçirmeyi hiç istemiyorum. Belki Fransa'ya giderim.''
Joseph şaşırmıştı. ''Fransa mı? O da nereden çıktı?''
''Fazla soru sorma, bilmiyorum dedim sana.'' Yanlarından geçen Polonyalı iki kadın sesi öfkeyle yükselen Gottfried'e şaşkın gözlerle bakıp yürümeye devam etti. ''Bağışla evlat,'' dedi Gottfried. ''Biliyorsun işte, canım çok sıkıldı bugün.'' Joseph yaşlı kurdun haklı öfkesini anlayabiliyordu. ''Önemli değil profesör. Yeter ki nerede olduğunuzu bana haber verin. Ben biraz daha buralarda kalacağım sanırım.'' Profesör dönüp yürümeye başladı. Başını öne eğmiş halde yavaş adımlar atarken bir yandan da söyleniyordu. Karşıda görünen Vatikan binasının beyaz kubbesine öfkeyle baktı. Tam o sırada zamansız tek bir kez vurulan çanın derin sesi uğuldayarak yankılandı. Çan sesi kalenin ara katlarına inmeye koyulmuş olan Joseph'i de beklemediği bir anda yakalamıştı. Merdivende sendeleyerek olduğu yerde kaldı. Kulaklarındaki uğultu onu sağır edecek kadar güçlüydü. Kalından inceye doğru titreşerek devam eden çan sesiyle birlikte etrafındaki tüm sesler anında kesilmişti. Yanından geçen insanlar ona tuhaf gözlerle bakıyordu. Joseph Atnalı şeklinde bir tünel gibi inşa edilmiş olan 2,5 metre genişliğindeki dik merdivenin diplerine doğru aklını yitirmek üzere olan sarhoş bir sihirbaz gibi bakıp duvara yaslandı.
İçleri kor gibi yanan gök mavisi gözlerini açık tutmakla zorlanıyordu. Kuruyan dili dudaklarından neredeyse dışarı sarkmak üzereydi. Şaşkın ve perişan bir halde kulaklarını ovuşturdu. Sessizlik içinde tarifsiz bir korku uyandırıyordu. Hemen birkaç cümle söylemeliydi. Dilini dudaklarının arasından kaydırarak damağını yaladı ve öksürdü. Kıpırdamayan dudaklarından çıkan sesler kafasında uğulduyor. Kulakları hala hiçbir şey duymuyordu. Bir başka ara kattaki holden avluya açılan kapıyı görünce 7 basamak inerek kendini dışarıya attı. Üst üste dizilmiş yumurtalara benzeyen beyaz top mermilerine anlamsızca bakarken kirli sakallı uzun boylu esmer bir adam kazara omuzuna çarpınca dönüp baktı.
Pardon monsieur.
Adamın koluna istemsizce tutundu ve korkarak ağzını yavaşça açtı. Sesler hala geri gelmemişti. Su. Joseph'in dediğini anlamaya çalışan uzun boylu adam, "İyi misiniz bayım?" diye sordu. Tükenen gücü Joseph'in başının öne düşmesine neden oluyordu.
Su.
Bembeyaz olmuş yüzünü dikkatle inceleyen adam koluna girdi ve onu az ötedeki çeşmeye götürdü.
Su mu istiyorsunuz?
Joseph çeşmeye yaklaşır yaklaşmaz mermere oyulmuş sakallı adam kabartmasının ağzındaki musluğa eğildi. Ama oradan uzun zamandır bir damla su bile akmadığı kararmış kurnadan belliydi. Susuzluk hissi bir anda daha da tırmandı. Ona yardımcı olmaya çalışan esmer adam yoldan geçen genç bir kadına rica ederek elindeki su şişesini bir hamlede aldı. Adamın iri parmaklarıyla yüzüne savrulan suyun çarpmasıyla birlikte Joseph derin bir nefes aldı. Kalp atışları yavaş yavaş normale dönüyordu. Kendine gelip toparlandı. Kaybettiğini sandığı işitme duyusu ayak sesleri ve karmaşık konuşmalarla beraber geri gelmeye başlamıştı. İki eliyle kavradığı su şişesini tepesine dikerken sanki günlerdir susuz kalmış gibi davranıyordu. Sonunda sağ olun bayım diyecek gücü buldu.
Rica ederim, umarım şimdi iyisinizdir. Az önce gerçekten tedirgin edici bir haliniz vardı. Roma'nın Mayıs güneşi çarpıntı yaptı belki de.
Sanmıyorum. Daha önce hiç böyle olmamıştım. Aslında Vatikan'daki merdiveni tırmanırken başladı galiba. Bilemiyorum, saçmalıyorum galiba. Ama şimdi daha iyiyim.
Adam yakınlarda bir eczane bulup tansiyonunuzu kontrol ettirin bence monsieur dedi. Tedbirli olmakta yarar var. Vücudumuz bazen oyunlar yapar bize.
Joseph aksanından Fransız olduğunu anladığı adama ellerini sıkıca tutarak teşekkür etti. Gerçekten minnettarım size. Silkinip döndü, yürümeye başladı ve avludaki kapıdan içeri girip merdivene doğru ilerledi. Gerçekten vücudu oyun mu oynuyordu ona, yoksa bütün bunlara sebep olan karmaşık zihni miydi? Bir an düşünüp kendi kendine mırıldandı.
Üf, evet iyisin, tuhaf bir gün geçiriyorsun. Belki de profesörün dediği gibi sadece biraz dinlenmen gerek.
Kendi kendine konuşarak birkaç basamak indiğinde kafasındaki karıncalanma tamamen silinmişti. Hızlı adımlarla zemin kata ulaştı ve ana girişe yöneldi. Etrafına fazla bakmamaya çalışıyor, dışarı çıkmak için aceleyle ilerliyordu. Kapıdan dışarıya adımını attığı anda biraz daha rahatlayarak derin bir nefes daha aldı. Şimdi karşısında Tiber Nehri'nin öte kıyısıyla San Angelo Kilisesi'ni birleştiren 270 metre uzunluğundaki taş köprü vardı. Yavaş adımlarla 1859 yıllık şaheseri geçmeye başladı. Yol boyunca eşit aralıklarla karşılıklı olarak dizilmiş, İsa'nın çektiği acıyı ellerinde enstrüman gibi tuttukları objelerle anlatmaya çalışan 10 beyaz mermer melek heykeli vardı ve sanki acıklı bir senfoniyi seslendiriyorlardı. Köprünün trabzanlarından göğe doğru yükselen melekler olanca heybetleriyle kusursuz görünüyordu. Kiminin gölgesi Mayıs güneşinin narin ışığıyla nehre düşüyor, kimininki yola uzanıyordu. İki elinde çiviler olan melek, kamçıyı taşıyan melek, dikenli tacı yüzünde derin bir acıyla tutan melek, sudaryumu uzatan melek, dipnot, inanışa göre İsa Mesih'in çarmıha gerilmeden önce terini sildiği mendil. Elbise ve zarları, kabartma yazıyı, süngeri tutan melekler, haça sarılan melek ve Joseph'in kalenin tepesinden gördüğü mızraklı melek. Hep bir ağızdan İsa'nın çileli tutkusunu anlatıyorlardı. Joseph yavaş adımlarla köprüde yürümeye devam etti. İlgisini meleklerden çekip başka yöne yöneltmeye çalışıyordu.
yere serdikleri renkli bezler üstünde hediyelik eşyalar satan insanların yanından geçerken, 40'lı yaşlarında kadife pantolon ve kahverengi ceket giymiş, yuvarlak çerçeveli siyah güneş gözlüğü takmış, kör bir adam kekeleyerek seslendi.
Bayım, bakar mısınız? Git. Memenden önce bir hatıra almak ister miydiniz?
Joseph zorlanarak konuşan adama dönüp şaşkınlıkla baka kaldı. Kör adam serçe parmağı kökünden kesik olan sol eliyle tuttuğu bastonunu yere ilginç bir tempoda vururken kekeliyordu. Yerdeki kırmızı kadife bezin üstünde küçük piyano maketleri diziliydi. Her biri birbirinden ince detaylarla yapılmış olan minyatür piyanolarda Schumann'ın besteleri çalıyordu. Eğilerek onlara baktı Joseph. Birkaç saniye düşündü, sonra piyanoların arasında gözüne kestirdiği kızıl renkli bir tahtaya ayrıntılarıyla oyulmuş 7 santim boyundaki çarmıha gerilmiş İsa heykelini eline aldı ve gülümsedi. Bunu alacağım. Yanımda hatıra olarak sadece onu götürmek istiyorum.
Yuvarlak çerçeveli kara gözlüklerin altından birkaç damla yaş süzüldü. Kör adam ağlıyordu.
Onların altı ses nedir bekliyorum seni.
Joseph tuhaf halde kör adamın söylediklerini anlamakta zorlanıyordu. Tam olarak ne demek istediğini çözememişti. Ama sohbeti uzatmaya niyeti yoktu.
Sağ olun bayım dedi. Güzel bir gün dilerim.
Cebinden çıkardığı 20 doları çekingen bir hareketle uzatıp adamın avucuna tutuşturdu ve yoluna devam etti. Aklını daha fazla karıştırmaya hiç niyeti yoktu. Köprünün son adımlarını geçerken bir kez daha dönüp heybetli kaleye baktı. Her an savunma haline geçebilecek gibi görünen, silindirik mimariye sahip muhteşem kale anlatacağı daha çok şey varmış gibi öylece duruyordu karşısında. Kubbenin tepesindeki kılıçlı melek güneşin altın ışıklarıyla parlıyor, uzak mesafeden tam olarak seçilemiyordu.
Joseph tekrar ilerlediği yöne döndü ve birkaç saniye için duraksadı. Güneşli Mayıs gününde Lugotevere Tordinona'da hoş bir kalabalık vardı. Trafik ışıklarında bekleyen motosikletlere göz attı ve iç geçirdi. Kudüs'teki 1500 cc'lik chopper motoruyla o yollarda gezmek çok keyifli olabilirdi. Elini ceketinin cebinden çıkartıp saatine baktı. 14:30. Kendini yorgun hissetmesine rağmen otele kadar olan yolun tadını çıkarmaya karar verdi ve doğuya yöneldi. Beton kaldırımların yola yakın tarafında tarihin derin çizikleriyle kazanmış gövdelerinden hayli yaşlı oldukları anlaşılan ağaçlar, dallarına konmuş kuşların yoldan geçen arabalara karışan sesleriyle birlikte merhaba diyordu bahara. Diğer tarafta ise Tiber nehrini kaldırımdan ayıran ve ufka kadar uzanacakmış gibi görünen duvar vardı.
Joseph uzun ama yavaş adımlarla yürüyordu. Uzunluğu 400 kilometreyi bulan efsanevi Tibor Nehri'nin kıyısından geçiyor olmak ona büyük keyif veriyordu.
Nehrin sularına düşen öğle üzeri güneşi göz kamaştırıcıydı. Ağaçların dalları 3-4 metre üzerinden solundaki duvarın arkasına kadar uzanıyordu. Koyu yeşil renkli yaprakların arasından görünen ırmakta titreyen ışık uzmeleri doğudan batıya doğru akıyordu. Yolun karşı kenarındaysa pek de bakımlı görünmeyen ama birbirinden farklı güzellikte ayrıntılara sahip eski binalar yan yana dizilmişti.
Joseph ceketini çıkarıp sağ koluna attı. Birkaç saat önce aldıkları haberi ve geçirdiği tuhaf epilepsi nöbetlerini umursamaz bir tavırla Roma'da uzun zamandır yaşayan biri edasıyla ilerliyordu.
Ponte Umberto köprüsünden nehrin kuzey kıyısına geçerken dönüp batı yakasına baktı. Vatikan'ın beyaz kubbesi oradan da gözüküyordu. Manzarayı birkaç dakika izledikten sonra yoluna devam etti. Köprünün bittiği yerde yol doğu ve batı yönlerinde iki kola ayrılıyordu. Plaza dei Tribunali'nin gösterişli binasını seyrederek karşıya geçti ve doğuya yöneldi. Via Visconti ile Via Cicero'nun kesiştiği köşedeki oteline geldiğinde epeyce yorulmuştu. Lobiye girince resepsiyon görevlisi genç kadın siyah gözlerini kısarak gülümsedi.
Merhaba, umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur.
Fena sayılmaz, hafif bir yorgunluk hissinin dışında. Roma'da olmak her zaman güzeldir.
Birlikte giriş yaptığınız beyefendi yarım saat kadar önce ayrıldı. Bilmiyorum ama...
Joseph şaşırmıştı. Ayrıldı mı? Buna inanamıyorum. Gerçekten inatçı keçinin tekidir.
Siz kalmaya devam edeceksiniz sanırım değil mi, Bay...
Joseph. Ağır bir Manchester aksanıyla soyadını da ekledi. Joseph Courier.
Evet Bay Courier, oda numaranız 508. Güzel bir gün dileğiyle.
4 Mayıs 1998 Pazartesi, 21 Lyon. Monsieur, monsieur. Duyduğu sesle irkildi Profesör Gottfried. Havaalanında bindiği takside birkaç dakikalık sohbetten sonra uyuyakalmıştı. Öksürdü ve gerindi. Fransızca konuşmayalı epey zaman olmuştu.
Pardon şeyh, yaşlılık yorgunlukla birleşince insan her rahat koltukta uyuyabiliyor.
Hiç önemli değil monsieur, rahatsız etmek istemezdim ama tarif ettiğiniz yer buralara yakındı sanırım.
Gottfried sürücüye parayı uzattı.
Tamamdır, sonraki trafik ışıklarında inmem gerek. Tam yerinde uyandırmışsınız, teşekkürler.
Elbette, rica ederim.
Yaşlı adam paranın üstünü beklemeden çantasını iki eliyle karnına bastırarak taksiden indi ve bir sokak lambasının altında durdu. Çantasının üstüne attığı ceketini çırparak giydi. Yolun sağına ve soluna baktıktan sonra derin bir nefes aldı.
Tanrım, gerçekten de yaşlanıyorum galiba.
Bir dakika kadar Lyon şehrinin ışıklı manzarasını izledi. Son geldiğinden bu yana fazla şey değişmemişti sanki. Kaldırımda akan kalabalığa ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da telefonunu ceketinin iç cebinden çıkartmaya uğraşıyordu. Telefonunun ortaya çıkmasıyla yanında beliren biri tarafından hızla kapılması bir oldu. Adam aynı anda çantasını da çekiştirmişti ama profesör onu vermeye niyetli değildi.
"Dur, hırsız, hırsız var!"
Kapkaççı genç çoktan kalabalığa karışmıştı.
"Lanet olsun!" diye söylendi Gottfried. "Bir bu eksikti. Ay aksi şeytan!"
Ses.
Dama oynayan bir çocuktur. Zaman, krallık çocukta. Herakleitos. 4 Mayıs 1998 Pazartesi, 21.20 Roma. Kendini otel odasındaki yatağının üzerine attığı anda daldığı uykudan yeni uyanıyordu Joseph. Yüzüstü yattığı yerde gözlerini açtı. Hala günlerdir uyumamış gibi yorgundu. Göz kapaklarının içleri yanıyordu. Doğrulup döndü ve bacaklarını aşağıya sallandırdı. Avuçlarıyla alnını sıkıca ovdu.
Tanrım!
Kolundaki saate baktı, 21.20'yi gösteriyordu. Kalktı ve gerinerek banyoya gitti. Midesinden gelen gurultuları duyabiliyordu. Musluğu üç parmağıyla yavaşça çevirdi ve suyun sesini dinleyerek ayılmaya çalıştı. Sonra eğilip yumuşak ve seri vuruşlarla yüzüne su serpiştirdi. İçini kurt gibi kemiren açlığa rağmen uyanamıyordu. Banyodan çıkınca mini buzdolabına yöneldi. Bisküvi, birkaç çikolata ve bir kutu bira aldı. Televizyonu açıp üstünü değiştirmeye koyuldu. Yerde duran bavulundan ince bir eşofman çıkartıp çabucak giydi. Kendini son derece uyuşuk hissediyordu. Sanki sabaha kadar içki içmişti. Yatağa oturup sırtını yastıklara dayadı ve ayaklarını uzattı. Sonra komodinin üstündeki birayı açtı ve küçük çikolataları hızla atıştırmaya başladı. Televizyondaki belgesel kanalında Kont Dracula'nın hikayesi anlatılıyordu. Gülümseyerek birasından bir yudum aldı. Kanemici vampir Kont. O gün olanlar şimdi çok uzak geliyordu ona. Yaşananların üzerinde fazla düşünmeye de niyeti yoktu. Televizyonun sesine yoldan geçen, hızla geçen bir ambulansın sireni karıştı. Yattığı yerden pencereye uzanırmış gibi hafifçe doğruldu. Sonra boş verip Dracula'nın hikayesini izlemeye devam etti. Sirenin feryadına karışan korna sesleri sıkı bir gürültü koparıyordu dışarıda. Cicero sokağından hızla geçen ambulans ani bir dönüşle bulvara çıktı. Akşam trafiğinde ilerlemesi epeyce zor oluyordu. Karşısına çıkan ilk ara sokağa girip yoluna devam eden şişman ambulans şoförü alnındaki teli bir mendille silip yanındaki genç hemşireye döndü.
Umarım zamanında yetişiriz.
Roma sokakları çiselemeye başlayan yağmurla ıslanıyordu. Ön cama düşen damlaların içinden sokak lambalarının yansıması akıyordu. Çağrıda belirtilen adrese geldiklerinde geri manevra yapan ambulans şoförü sol dikiz aynasından Vatikan şehrinin lojmanlarını gördü. Yarım saat öncesine kadar lojmanlarda sıradan bir akşam yaşanıyordu. Muhafızların bir kısmı nöbeti devredip evine dönmüştü.
Alois Esterman da bunlardan biriydi ve şimdi mütevazi akşam yemeğinin başında oturuyordu. Bir süre önce karısıyla arası açılmıştı Alois'in. Çatalına doladığı Fettuccine'ye uzunca bir süre baktıktan sonra ''Anlaşılan hala bir açıklama yapmaya niyetin yok Metza'' dedi. ''Olanlardan sonra nasıl susabiliyorsun?''
''Lütfen Alois, şimdi bunun zamanı değil.''
''Ne zaman gelecek zamanı sence?'' Alois Esterman bir anda gürlemişti. Çenesi birkaç parmak daha öne çıkmış gibiydi. Birbirine kenetlediği dişleri ve sert bakışlarıyla ürkütücü bir hali vardı. ''Her şeyi şu an tartışacağız.''
''Beni bu tavırlarda sindirebileceğini mi sanıyorsun?'' diye diklendi Metza.
''Sana meselenin onunla ilgili olmadığını defalarca söyledim. Başka ne öğrenmek istiyorsun ki?'' ''Gerçeği, yalnızca gerçeği. Bütün ayrıntılarıyla duymak istiyorum.''
Önündeki tabağı itti ve birden ayağa kalktı. Aldığı derin soluk yatışmasından çok daha da sinirlenmesine neden olmuştu sanki.
''Bugün Vatikan muhafızlarının komutanı oldum.''
''Gerçekten mi? Tebrik ederim.''
''Evet gerçekten ama buna bile sevinemiyoruz.''
Metza'nın omuzları birden düşmüştü.
''Lütfen böyle davranma hayatım.'' dedi. ''Neden anlamak istemiyorsun? Onunla aramızda bir şey olması mümkün bile değil. Artık dayanamıyorum bu haline, lütfen.''
Gladys Metza Romero'nun sesi burkulmaya başlamıştı. Koyu tenli, Venezuela asıllı ve 30'lu yaşlarının sonuna yaklaşmış olan kadının yüzü güzelliğini hala koruyordu. Bakışlarından iri yapılı kocasından çekindiği ve o kriz anının bir an önce sona ermesini dilediği anlaşılıyordu. Omuzlarına düşen kıvırcık saçlarını ince parmaklı elleriyle geriye attı. Tam o sırada kapı iki kere çalındı. Alois Esterman yemek masasından hiddetle kalkıp dar koridora yöneldi. 6 adım sonra elini kapının tokmağına uzatıp çevirmesiyle birlikte yüzüne doğrultulmuş silahı gördü. Kapıyı kapatmasına fırsat kalmadan bir patlama oldu. Kurşun sağ yanağını delip ensesinden çıktı. Gözlerini alabildiğini açarak boğazını tuttu, nefes alamıyordu. Yüzünden ve ensesinden kan fışkırıyordu. Birkaç saniye ayakta kaldıktan sonra yapılı bedeni yere yığıldı.
''Metza ne yaptın sen?'' diye feryat etti. ''Tanrım, Alois, yardım edin!''
Cümleler ağzından salyalarına karışarak dökülüyordu. Olduğu yere çöküp ağlamaya başladı.
''Tanrım, ne yaptın Cedric?''
Onbaşı Cedric Tornay'ın gözü dönmüştü sanki. ''Zırlamayı kes!'' diye bağırdı. Cennetten kovulan şeytanın tükenmez öfkesiyle küfrüyordu Cedric. 6 gündür kulağında yankılanan sesten kurtulmaya çalışıyor ama o şey içinde giderek yükseliyordu. Dayanılmaz bir hal almıştı. Bir noktadan sonra ses olmaktan çıkmış, her adımını yöneten bir şeye dönüşmüştü. ''Ve şimdi burada dur Cedric'' diyordu. ''Yeter, dur artık.'' Genç asker elleriyle kulaklarını kapamaya çalışırken çıldırmış gibi bağırdı. ''Kalk aya, sana kalk dedim.'' Metza titreyen vücuduna hakim olmaya çalışırken hayalet görmüş bir kız çocuğunun korkusuyla doğruldu. Aklından geçen en kötü şeyle yüzleşti. Cedric elindeki silahı doğrultup ona yaklaştı ve alnına dayadı. Genç kadının kıpkırmızı, tere, gözyaşına salyaya bulanmış yüzüyle ve dehşet içinde Cedric'in gözlerine bakıyordu. Öylesine şiddetle titriyordu ki nefes almakta zorlanıyordu. Gövdesi ve iki yana sarkan kolları meczup bir dilencininkiler gibi iki yana salınıyordu. Tepesinde dikilen Cedric'in içinde ise tüm Roma'yı alevlere boğacak kadar güçlü bir ateş yanıyordu. Namluyu hafifçe kaldırarak Metza'nın alnını ortaladı. Metza köşeye kıstırılmış bir kedi gibi hareketlenerek uzun tırnaklarını Cedric'in boğazına geçirdi. Silahın yönü şaştı ama çıkan kurşun yine de karaciğerine yakın bir yere saplandı. İçini kıyan dayanılmaz acı kapıldığı dehşeti körükleyince Cedric'in gözlerinin içine bakarak tırnaklarını daha da derine gömdü. Yarasından akan kan beyaz eteğini kızıla boyamıştı. Gücü tamamen tükenmek üzereydi. Cedric sol elini Metza'nın göğsüne dayayıp sertçe itti. Yere yığılmadan önce ona 2 el daha ateş etti. Kadının yüzüne baktığında gördüğü manzara içinde olduğu yarı trans haline rağmen midesinin bulanmasına neden oldu. Alnının ortasında bir delik vardı ve içinden kanla birlikte beyaz bir sıvı akıyordu. Metza'nın titreyen kolu gevşeyerek yavaşça yanına düştü. Garip bir sükunete dalmış olan Cedric yine de terliyordu. Dönüp Alois Esterman'ın cesedine yönelirken dili damağına yapışmıştı ve hırıltılı soluklar alıyordu. Ağır bedeni omuzlarından tutup salonun ortasına sürükledi. Kahverengi parke kana bulanmıştı.
Tam o sırada kapının sık ve sert vuruşlarla çaldığını duyunca bir an için telaşa kapılır gibi oldu. Hemen eski haline dönerek Metsa'nın cesedini Esterman'ın yanına sürükledi. Darbeler sertleşiyordu, kapının kırılmasına ramak kalmıştı. En azından sesten kurtulmuştu Cedric. Kulaklarını matkap gibi deşen o sesi duymuyordu Arthur. Titreyen sol elini pantolonunun cebine sokup sigara paketini çıkarttı. Dudaklarının arasına bir tane kıstırıp yakmadan önce ağzında sağa sola kaydırdı. Sigaranın filtresi yüzünden akan ter ve dudaklarından taşan tükürükle iyice ıslanmıştı. Diline dudağından sarkan bir et parçası gelince bir an duraksadı ve kendinden iğrendi. Hayattaki son edimini tetikleyen de bu oldu. Sağ eliyle sıkıca kavradığı silahı dudaklarına yaklaştırdı. Namluyu ağzına alıp hiç düşünmeden son bir kez ateşledi. Esterman'ın üstüne yığılırken tabanca iki cesedin arasında kalmıştı. Kapı kırıldığı anda dört muhafız hızla içeri daldı. Önce Cedric'in hala titreyen ayaklarına baktılar. Sonra az ötede yatan Gladys Metsa Romero'nun yüzünü gördüler ve mideleri bulandı. Arkalarından gelen diğer muhafız telsizle lojman bölgesine tıbbi yardım ve ambulans istedi. Esterman'ın dairesinin önünde toplanan komşular uzaklaştırıldıktan sonra lojmanın kapısı bir sır gibi kapandı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 42.